Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yine bugün 10 Şubat 2020 Pazartesi, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Hepimizin baş gündem maddesi Suriye İdlib gerilimi, Suriye ordusunun İdlib'de Heyet Tahrir Şam'ı temizlemek üzere harekete geçmesiyle gerilim doruğa çıkmıştı. Aslında 2018 Eylül'ünden kalma Soçi mutabakatı vardı ancak bir türlü koşulları yerine gelmemişti. Şimdi sahada Suriye ordusunun hızlı ilerleyişi, Türkiye'nin gözlem noktalarının kuşatma altında kalması ve gerilim dorukta. Hafta sonu Rus heyeti geldi Ankara'da ancak görüşmelerden somut sonuç çıkmış gözükmüyor. Bugün yeniden bir araya geliyorlar. Gerilim dorukta, sağdan gelen haberler de öyle. Programın ilk yarısında size aktarmaya çalışacağım son gelişmeleri. Suriye üzerine kitapları olan Alptekin Dursunoğlu'na bağlanacağız. Yakın Doğu Haber Sitesi'nin editörü, kurucusu ve Suriye sahasında olup bitenleri soracağız. Özellikle de siviller gerekçesine dayandırılıyor. Suriye'de her şey, savaş bu şekilde başlatıldı, savaş bu şekilde sona erdirilmiyor. Neden? Pek çok analiz var. Suriyeli sivillerin Türkiye sınırına akın edeceği yolunda daha önce neler yaşanmıştı? Aslında yapılan analizler, dayanak noktası olarak kullanılan rakamlar doğru mu, doğru olabilir mi? Bütün bunları konuşacağız Alptekin Dursunoğlu ile birlikte. Tabii başka haberler de var. Amerika'dan, Avrupa'dan, Avrupa'da Almanya'nın Thüringen eyaleti, Alman hükümetinin merkez sağını, CDU'yu, Merkel'in partisini sarsmış vaziyette. Merkel'in yerine liderliği devralacağı söylenen isim de istifa etti. Eyaletteki aşırı sağcılarla yapılan ittifak nedeniyle deprem devam ediyor Almanya'daki. Amerika'da Trump'ın azilden kurtuluşu sonrası gelişmeler, Demokratların Iowa fiyaskosuna dair notlarım eksik değil tabii ki. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın geçen hafta sonu The Guardian gazetesine geçen hafta verdiği söyleşinin yankıları var. Hepsini size aktaracağım bu hafta. Değişik konulara da bakmaya çalışacağız. Tabii yüzyılın anlaşması meseleleri de var. Trump'la Netanyahu'nun 28 Ocak'ta açıkladığı. Fakat başlamadan frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz uygulama üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Yayınımızın tekrarı kaçıranlar için akşam 11 ile 12 arasında başlayalım Eksen'e. Efendim, hafta sonu Türkiye'nin İdlib'e ağır yığınağıyla geçti. Suriye gözlem evine bakılırsa zırhlı personel taşıyıcılar dahil 1400 askeri araç ve 6000 civarında asker İdlib'e takviye güç olarak gönderilmiş durumda. Halep'i Laskiye'ye bağlayan ana yol üzerinde kontrol noktaları TSK'nın inşa ettiği söyleniyor ama tabii yaklaşık 7, ben en son 7 saydım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurduğu Soçi uzlaşmasıyla kurduğu gözlem merkezleri Morek, Marhattat, Surman, Teltukan, El Eis, Raşidin ve Serakip'te Suriye ordusunun çevrelemesi altında kaldı. Cihatçılardan tek tek kırsal alanları temizleyerek gidiyor Suriye ordusu. Çok hızlı da gitti. Bu arada Rusya destekli, Rusya ve Suriye savaş uçaklarının Halep batısında silahlı gruplara pek çok hava saldırısı düzenlediği haberleri geldi. Ve cihatçı gruplardan da Türkiye'nin kendilerine Suriye ordusuna karşı büyük bir harekata girişeceği geçireceği ve buna hazır olması talimatı geldiği iddiaları dün akşam saatlerinde yayıldı. Eğer mevzilerden çekilmezlerse rejim güçlerine geniş çaplı operasyon başlatma sözü verdiği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Şubat sonuna kadar ultimatum vermişti Suriye'nin geçmiş 2018 Eylül'ündeki pozisyonlarına dönülmesi için. Ancak bu pozisyon tabii Soçi mutabakatının öngördüğü statüko, geçici bir statüko, oradaki cihatçıların temizlenmesi. Oysa İdlib'in %90'ı Heyet Tahrir-i Şam'ın kontrolü altında. Dolayısıyla buradan nereye gidilecek? Şimdi sahadan Taftanas Hava Üssü'nün orada Türkiye'nin yeni yığınağının yapıldığı bilgileri gelmişti. Orada topçu ateşinde Türk topçusunun mevzilerine yapılan hava saldırısı sonucunda bazı kayıplar olduğu yolunda iddialar da geliyor sahadan. Maalesef bunu da aktarmam gerekecek. Şimdi diğer yandan Rusya ile Rusya heyeti Sergey Vershinin'le başkanlığında ve Lavrentiev Putin'in özel temsilcisi başkanlığında yürütülen görüşmeler sona erene kadar bu cihatçı gruplara durma talimatının verildiği haberleri var. Barışı destekleme operasyonu adı veriliyordu buna. Dolayısıyla böyle bir belirsizlikler söz konusu. Bir takım engellemeler havadan TSK'ya karşı Rusya tarafından yapıldığı iddiaları da söz konusu. Şimdi yaklaşık en az 600 kilometre karelik bir alanın Suriye ordusuna geçtiğini, yaklaşık Suriye ordusu yarısı, İdlib vilayetinin yarısı tekrar kontrol altına alındı diye duyurdu. Heyetlerin toplantıları devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nda Sergey Vershinin ve Lavrentiev, Sedat Önal'la Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı'yla görüşüyorlar. İlk cumartesi görüşmeden sonra çıkmamıştı. Bugün yeniden bir araya geliyorlar. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugün Rus heyetiyle toplantıya ihtiyaç duyulmazdı açıklaması yaptı kendisi. Heyet Ürdün'e de gitmişti. Ürdün Kralı'yla görüşmüştü ve geri döndüler tekrar buluşmak üzere. James Jeffrey geliyor Amerika'dan. Amerika ile yeniden Türkiye'nin bir yakınlaşması söz konusu. İdlib konusunda Türkiye'ye destek veriyor Amerikan yönetimi. Ancak tabii sahadaki durum buradan nereye gidebilir? Herkes ona bakıyor. Devriyeler devam etti. Rus askeri polisleri, daha doğrusu Türkiye-Rusya Suriye sınırında devriyelere devam etti. Kuzeyde devriye görevi bir kez daha Türkiye, Türk tarafının katılımı olmadan yapıldı. El üstünlüğü görülüyor burada. Açıkçası benim okuyabildiğim kadarıyla bu müzakereleri etkileyecek her unsur kullanılıyor. Tabii bu arada Suriye Milli Ordusu dediğimiz bu ÖSO diyebiliriz buna, Özgür Suriye Ordusu dedikleri cihatçıların gruplarından oluşan radikallerin Suriye ve Türkiye orduları arasında İdlib'de bir çatışmayı provoke etmek istedikleri değerlendirmeleri geliyor Rusya medyasından. Askeri sevkiyat eşliğinde hafta sonu Milli Savunma Bakanlığı gözlem noktalarının görevine devam ettiğini duyurduktan sonra Savunma Bakanı Akar da ikmal faaliyetlerimizi engelleme olursa gereğini yaparız demişti. Kararlıyız demişti. Türkiye uluslararası özne olduğu 7 iklim 3 kıtaya barış huzur taşıyor demişti. Suriye topraklarının bütünlüğü, bölgenin teröristlerden arındırılması, yeni anayasa, seçim yapılması, meşru hükümet, sınırlarımız, halkımız, Suriyeli kardeşlerimizin güvenliği diye sıraladığı temel ölçütlerini ve mutabakat ihlal ediliyor. B ve C planımız var. Daha önce stratejik ortaklarımızı da dinlemedik. Zeytin Dalı Barış Pınarı harekatları yaptık. Erdoğan Şubat sonuna kadar süre verdi. Gereği yapılacak dedi. Milli Savunma Bakanlığı'nın bakanın açıklamasında hakikaten buradan nereye gidileceği herkesin merak konusu. Programın ikinci yarısında detaylı bir biçimde konuşacağız Alptekin Dursunoğlu'yla. Efendim, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Suriye'deki çatışmalar yüzünden 25 milyar dolar Lübnan'ın maliyet ödediğini, bu artık savaşın sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması gerektiğini hafta sonu söyledi. Lübnan'da ekonomik kriz, problemler, gösterilerle devam ediyordu. Yüzyılın anlaşması ile ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları vardı. 28 Ocak'ta Trump'la birlikte açıklamışlardı. Batı Şeria'nın belli parçaları Ürdün Vadisi'ne ilhak edecek İsrail, ancak 2 Mart seçimleri var. Harita çalışmalarına başlandı. Birkaç hafta içerisinde bitecek dedi Netanyahu. Fakat pek öyle olamayacağı anlaşılıyor. Filistinliler yanıt verdiler. Tüm dünya biliyor Filistin haritasını dediler ve kimse kabul etmez bu planı diye. Ayrıca Malezya'da konferans toplandı Filistin'e destek için. Arap Parlamentolar Birliği. Orada plan yırtıp atıldı. Kuveyt Parlamento Başkanı Mezruk Ali Ganim tarafından. Avrupalılar da biliyorlar planın uygulanamayacağını denildi. Nahta Hareketi lideri Raşid Ghannouchi, Kudüs ticari bir meta değil, ümmetin ölümsüz ideolojisinin parçasıdır diyerek Filistin davasını İslam davasına indirgeyen, çünkü Kudüs aynı zamanda Hristiyanlar için, aynı zamanda Yahudiler için de kutsal bir şehir. Ama İslam sadece Müslümanların olduğunu iddia eden söylemler geliştirdi. Cumhurbaşkanı da mesaj yolladı. Bu yüzyılın anlaşması hayalinin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini korumamız gerekir dedi. Netanyahu bu harita hazırlanıyor dedi ama çok kolay olmayacak çünkü Kongre'de Amerika'da demokratlar yüzyılın anlaşmasını 100'den fazla demokrat vekil temsilciler meclisinde reddettiler. Bir de Amerika'nın büyükelçisi ki sıkı İsrail destekçisi David Friedman Trump tarafından özel atanmıştı. Haritalanma süreci tamamlanmadan bu ilhaka girişmeyin yoksa Amerika desteğini çeker dedi ki kendisi aslında hiç beklemeye gerek yok, derhal ilhak edilmeli. Asıl olan ABD'nin tanımasıdır söylemleri güçlü. Böyle demişti ama bu işin 2-3 ay teknik ekip kuruldu. 2-3 ay sürebilir re vardırmış durumda. Dolayısıyla yakın zamanda beklememek gerekiyor herhalde. Hafta sonu Libya'da 19 Ocak'ta Berlin Konferansı sonrası 5+5 formatta askeri komite toplantıları başlamıştı. İlk turu sona erdi. Olumlu gibi gözüküyor. Taraflar katıldılar. Türkiye'nin Libya'ya askeri araç taşıdığı iddia edilen Lübnan bandıralı gemi Cenova'da durdurulmuştu. Ben geçen hafta aktarmıştım size. İtalyan medyası bu gemiyi tırtıklamaya başladı. Rota takibini sağlayan transponder sistemi kapatıldığı için tam saptayamıyorlar ama mürettebatın cep telefonları var. Oradan bu Lübnan gemisi silah taşıyor mu taşımıyor mu ona bakıyor İtalyan medyası. İspanya ve İtalya Dışişleri Bakanları hafta sonu buluştu. Arancha González Laya, İspanya Dışişleri Bakanı ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya sorununu ve göçmen meselesini Avrupa Birliği'nin çok önemli bir sorun olarak nitelendirip ortak inisiyatif almak istediklerini dile getirdiler. İran'da ne oldu? İran'da 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin Bağdat Havaalanı'nda suikastla öldürülmesine 8 Ocak'ta misillemeyle yanıt vermişti. Irak'taki üssünü vurmuştu. İranlılar açıkça yıllar sonra bir Amerika'ya böyle bir devlet tarafından bir saldırı yapılmıştı. Önce 11 asker yaralandı denildi. Sonra 64. Önce hiç asker yaralanmamıştı aslında Trump'ın açıklamasına göre. Velhasıl sonunda kademe kademe 50 denildi. 64 askerin beyin travması geçirdiği açıklanmıştı. Şimdi İranlılar daha da fazla ağır kayıpları kabul etmek zorunda kalacaklar diyorlar. Bir de kapsamlı siber saldırı düzenlenmiş İran'a. İletişim Enformasyon Teknolojileri Bakanı açıkladı. Telekomünikasyon ağında arıza yaratma. Bu siber işler hakikaten insan hayatını çok yakından ilgilendiriyor. Hepimizin kullandığı, diyelim evinizdesiniz, ambulans çağıracaksınız, bir şey yapacaksınız, telefon, internet. Bunlar, bunu çağırmanızı bile etkileyecek düzeyde. Sadece banka işlemleri değil. O yüzden bu da bir savaş aracı. Öyle unutmamak lazım bunu. Yeni teknoloji ürünü Ra'd 500 füze, balistik füzesi, uydu taşıyıcı roketlerini de tanıtmaya kalkıştı İran. Ancak yörüngeye yerleştirememişler taşıyıcı roketi. Dini lider Hamaney'in de yaptırımları fırsata dönüştürüp petrole bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor söylemleri, başkent Tahran'da Hava Kuvvetleri üst düzey yetkililerini kabulünde verdiği mesajlar oldu. Irak'ta hükümet kurmaya çalışıyor. Berham Salih'in atadığı Adil Abdülmehdi istifa etmişti. Onun yerine Şii siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi'yi atamıştı ama Allavi'yi kabul eden gruplar oluşturacağı hükümette siyasilerin yer almasını istemiyorlar. Teknokrat hükümet olsun istiyorlar. Şimdiden tehdit de savuruyorlar. Sad grubu eğer bizim istediğimiz parti mensupları falan bulunursa, istemediğimiz insanlar bulunursa 3 gün içerisinde hükümeti deviririz diye Muktedâ Sad grubundan açıklama gelmiş durumda. Suudi Arabistan'da İbranice Kur'an çevirisinde 300'den fazla hata tespit etmişler. Kur'an-ı Kerim'in İbranice'ye çevirisini yapmışlar. Enteresan bir gelişme Suudi Arabistan açısından. Fakat onu da hatalı yapmışlar. O notu da Orta Doğu'dan aktarayım. Efendim, azilden kurtuldu Donald Trump. Iowa'da ön seçimler başladı. Amerika'da başkanlık 3 Kasım 2020 başkanlık seçimi için ön seçim yarışı hem demokratlar hem cumhuriyetçiler için başladı. Tabii cumhuriyetçi kanatta bir sıkıntı yok. Trump %97 ile kazandı zaten. Onlar gidiyor ama Iowa'da 4 günde açıklanamamıştı demokratların sonuçları. Sonunda da Pete Buttigieg ve Bernie Sanders başa baş çıkmıştı. Trump da hafta sonu dalga geçti onlarla. Açıkçası biraz aşağıladı, öyle demek lazım. Beyni, bilgisayarlarının beyni yanmış. Belki uykucu Joe kazandı diyerek Joe Biden'a pas attı. Biden da 3. sırada çıkmıştı Iowa'daki ön seçim yarışından. New Hampshire'e geçmiş. Kendisine soru soran bir dinleyiciyi epey bir haşlamış. Iowa sonuçlarını sormuş. Neden hani kazanamadınız diye. Sen hiç Iowa'da parti toplantısına gittin mi deyince evet demiş. Hayır gitmedin. Seni yalancı köpek suratlı midilli askeri. Bunun John Wayne'den rol çalarak hani bir kovboy filmine atfen kullandığını iddia ediyor ama tabii şok olmuş izleyici. Böyle de değişik bir adam Joe Biden. Azil soruşturmasında ise Trump'la ilgili kongrede ifade veren üst düzey güvenlik yetkilileri görevden alınıyor. Ulusal Güvenlik Konseyi yetkisi Alexander Windman'ı görevden aldı Trump. Ardından da AB Büyükelçisi Gordon Sondland'ı da görevden aldı. Yani azilden kurtuldu, şimdi bürokraside temizlik yapıyor diyebiliriz. Amerika'nın yeni büyükelçisi bu arada Moskova'ya atanan büyükelçisi John Sullivan. Kendisine Trump yönetiminden talimat gitmiş. Rusya ile ilişkileri düzeltmek için elinizden geleni yapın talimatı gitmiş. Son 6-7 yıldır Amerika-Rusya ilişkileri sıkıntıda tabii ki. Ama tabii böyle talimatlar gidiyor da sahada ne oluyor? Aslında diplomasi sahasında Savunma Bakanı Amerika'nın Mark Esper Rusya ve Çin'i revizyonist devletler diye nitelendirdi. Dünya düzenini değiştirmeye çalışıyorlar dedi. Stratejik fayda sağlamak için komşu devletlerin egemenliklerini ihlal ettiğini öne sürmüş. Düşünebiliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyaya yayılmış. Her yeri kontrol ediyor. Canının istediği yere işgal edip dalıyor. İstemediğine vekil güçler kullanıyor. Medya elinde, bütün dünya medyası İngilizce haber kaynaklarına bağımlı ama devletlerin, komşu devletlerin egemenliklerini ihlal eden iki tane ülke var, Rusya ile Çin. Enteresan hakikaten. Rusya'yı melez savaş taktikleri kullanmak, siber operasyonlarla, Çin'i de fikri mülkiyet hırsızlığı, tek kuşak tek yol projesiyle diğer ülkelere ekonomik çözüm ve güvenlik politikalarını dayatmaya çalışmakla suçlamış. Enteresan. İşte Amerika mesela hiçbir ülkeye ekonomik çözüm ve güvenlik politikalarını dayatmaz değil mi? Yani NATO nedir ki diye soracağım geliyor. Efendim neyse geçelim bunu. Somutlayalım daha doğrusu. Hafta sonu Sergey Lavrov Latin Amerika turuna çıkmıştı. Bir geçen hafta sonuna doğru ben de size ilk gelen haberleri aktarmıştım. Küba ve Meksika'yı ziyaret etti. Ardından Venezuela'ya geçti. Orada ne mesaj verdi? Aslında bildik mesajlar. Venezuela yönetiminin devrilmesine yönelik Amerika'nın çabalarının kabul edilmez olduğu, hem savunma alanında hem ekonomik siyasi alanda Venezuela ile işbirliğini geliştireceklerini, arttıracaklarını söyledi Sergey Lavrov. Maduro ile görüştü Venezuela lideriyle. Ulusal diyalog için 2020'de ulusal meclis seçimleri var ve zaten Amerika'nın desteklediği Guaido dünyayı geziyor tozuyor ama Venezuela'daki desteği çok meçhul. Muhalifler bile başlarından kendisine atmış durumdalar. Bu koşullarda işte Maduro ile temaslarda bulundu. 9 Mayıs'ta da Moskova'ya gidecekmiş Maduro. 75. Anavatan Savaşı'nın kutlamaları var. Bu sene çok şenlikli olması bekleniyor. Oraya davetli. Maduro'da gideceğini söylüyor. Tabii Lavrov bu mesajları verdi ama Amerika'dan da Rusya'ya Maduro tehdidi geldi. Kimden geldi? Üstelik bir de meşhur Amerika'nın özel temsilcisi, Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams. Niyetlerinin, Amerika'nın gelecek haftalarda niyetlerinin ne kadar ciddi olduğunu göstereceğini söyledi. Maduro'ya verdiği desteğin Rusya'nın cezasız kalmayacağını söyledi kendisi de bu arada. Skandalların adamı Elliot Abrams, İran Gate skandalının Contra skandalının ismiydi kendisi. Amerikan hazinesi ise Venezuela'nın en büyük havayolu şirketine yaptırım kararı almış. Amerikalılar Venezuela'daki solculara karşı çıkıyorlar ama Brezilya'nın darbe sonrası süreçte iş başına gelmiş faşist lideri Bolsonaro'ya kucak açıyorlar biliyorsunuz. O da inciler bahşetmiş hafta sonunda. Amazon bölgesinde maden alanları, yerlilerin topraklarını madencilerin talanına açarken çevrecileri Amazon bölgesine çıkardım, ne de olsa doğayı çok seviyorlar demiş. Yerlilerden onlar da bizim gibi insan diye söz etmiş. Böyle bir acayip bir adam hakikaten. Şirketlerin önünü açmak için Brezilya anayasasının koruması altındaki yerli topraklarının madencilik ve hidroelektrik santralleriyle ilgili düzenlemelerine dair maddeyi değiştirmeye soyunacak gibi gözüküyor. Evanjelik lider Bolsonaro, Amerika'nın desteğini almış lider. Efendim Edward Snowden, Amerika'nın diplomatik faaliyetleri, aslında kirli çamaşırları diyelim, onları deşifre etmişti, büyük yankı uyandırmıştı. 7 yıldır da Rusya'da ikamet ediyor. Obama tarafından da affedilmişti. Şimdi tekrar Rusya'da kalmaya devam etmek istiyormuş. Avukatı kalabilmesi için, göç idaresi için gerekli belgeleri hazırlıyormuş. Rusya ile Beyaz Rusya lideri Lukashenko arasında sıkıntılar vardı. Soçi'ye gitmiş Lukashenko. Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelmişler. Hatta arada görüşmelere ara verip buz pistinde hünerlerini sergilemişler. Buz hokeyi oynamışlar. Onu da aktarayım. Şimdi Almanya'ya geçelim. Almanya'da aktarmıştım aslında geçen hafta size, doğusundaki Thüringen eyaletinde Ekim'de yapılan seçimlerde aslında sol parti Die Linke sandıktan çıkmışken merkez sağ CDU, yani Merkel'in partisi, ve Hür Demokratlar, liberaller el birliği edip Die Linke'nin bileğini bükemiyorlar. Sıra sayıları yetmiyor. Bu yüzden de aşırı sağcı, hatta Almanya içerisinde en radikal AfD partisi kanadının bulunduğu Thüringen eyaletinde AfD'lilerin desteğiyle %5-6 oranında oy almış lideri Thomas Kemmerich'i seçtirdiler eyalet başbakanı olarak. Ortalık birbirine girdi. Almanya ayaklandı ve Kemmerich istifasını sunmak zorunda kaldı. Ama deprem bitmedi, devam ediyor. Şimdi CDU, yani Merkel'in siyasetten çekilecek yerine Annegret Kramp-Karrenbauer'i getirmişti CDU. Parti genel başkanlığını bırakacağını, seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı. Savunma Bakanı'nın da istifa ettiği haberleri var. Sadece de o değil. Hakikaten Almanya'da büyük bir deprem. Bu hafta bu depreme de daha yakından bakmaya çalışacağız. İrlanda'da seçimlerin galibi Sinn Féin oldu. Birinci sırada çıktı solcu Sinn Féin, yaklaşık %24,5'unu almış oyların. Fianna Fáil muhalefet partisi sağcı olan %22,2'si. Hep böyle muhalifler çıkar, koalisyonlar zaten daha ziyade çıkıyor. Bakalım buradan ne çıkartacaklar. Sinn Féin tabii IRA'nın siyasi kanadı olarak biliniyor. 1998 Hayırlı Cuma anlaşmasına kadar aşırı bir parti olarak görülüyordu. Bugün artık birinci sırada çıkıyor. Fransa'da yine sarı yelekliler sokaktaydı. 32 kişi gözaltına alındı. 140 kişiye para cezaları kesildi. Yasaklı bölgelerde yürümek yasak artık Fransız demokrasisinde, biliyorsunuz. Ve Kuzey Kıbrıs, The Guardian'a Mustafa Akıncı'nın çok çarpıcı bir röportajı olmuştu. Federal çözüme, eğer bir an önce federal çözüme yönelmezlerse Türkiye'ye bağlanabilir. Laik, demokratik, çoğulcu kimliğini Kıbrıslı Türklerin korumak istediği, Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı azaltmak istediği, Türkiye bağlanma ihtimalini korkunç diye nitelendirmesi ve Hatay'la da benzerlik kurması büyük tartışma koparttı. Mustafa Akıncı'nın ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım demiş. Yani Hatay tabii Fransız işgalindeki bir bölgeydi. Hatay'la nasıl bir kıyaslama yaptığını anlayamadım. Ancak Mustafa Akıncı tabii önemli de bir isim, bir gazi kendisi. Türkiye'den özellikle milliyetçi, faşizan siyasetlerden kendisine büyük tepki yağdı. Ersin Tatar 26 Nisan seçimlerindeki rakibi seçimleri kazanmak için böyle söylemler kullanmakla suçladı. İletişim Başkanı Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun Türk Milleti Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecektir diye açıklamalar yaptı. Ve MHP lideri Bahçeli gerçekten çok zehir zemberek bir açıklama yaptı. Akıncı da onu yanısız bırakmadı. Hakaret edildi, aynen iade ediyoruz diye Akıncı'nın basın bürosundan açıklama geldi. Çağ dışı kalmış, ırkçı ve faşizan anlayış diye nitelendirdi MHP lideri Bahçeli'nin tavrını. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bugün bu konuda hiçbir Kıbrıs Türk'ü bir gün Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi malzeme yapacağını düşünemezdi vurgusu yapmış durumda. Hakikaten büyük bir gerilim var. Yarın da bu meseleye daha yakından bakacağız. Hakikaten AKP Türkiye'sinin adadaki yansıması çok olumsuz. Onu belirteyim. Ben de en son gidişlerimde hep gündüz cami, akşam kumarhane açılıyor. Türkiye'den akan sermaye Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs'ı boğuyor şikayetlerini çok dinlemiştim. Onu da belirtmek isterim burada. Başka vakalar da var. Kazakistan'da 8 kişinin öldüğü müthiş bir kavga, toplu kavga ama yani binlerce insan katılmış. Pek çok ev, 30'un üzerinde konut, otomobil, mağazalar zarar görmüş. İnanılmaz hakikaten. Afganistan'da Amerikan askerleriyle Afgan güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış ama Talibanların sızmış olabileceği söyleniyor. Tayland'da bir asker kışlasında komutanlarını öldürdükten sonra alışveriş merkezine daldı, silahlı saldırdı. 26 kişiyi öldürdü, 57 kişiyi yaraladı. Acayip bir dünya. Yani böyle şiddet vakaları ortaya çıkıyor. Onların detaylarını aktaramıyorum. Koronavirüste 900'ü aştı can kaybı, onu vereyim. Dünya Sağlık Örgütü sağlık ekibi gönderme kararı aldı. Daha da bu işler büyüyebilir kaygısı taşıyorlar. Ama Türkiye ile Çin arası biraz gerildi çünkü Sağlık Bakanlığı canlı hayvan, hayvansal ürün ithalatını durdurdu. Çin tepki gösterdi, şaşırdık, karşı çıkıyoruz çünkü kaynağın bu olduğuna dair hiçbir kanıt yok ortada. Dünya Sağlık Örgütü de söyledi bunu dedi. Tabii Türkiye'de Çinlilere çok acayip bakışlar var. Hürriyet Gazetesi'nden Gizem Coşkun Arda ve Uğur Taylan bir haber hazırlamışlar. Çinlilerle konuşmuşlar. Onlar da diyorlar ki biz Çinliyiz diye hasta değiliz. Zaten yıllardır burada yaşıyoruz. Gitmemişiz bile Wuhan'a ama bizden korkuyor insanlar diye şikayet etmişler. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui'de aynı şekilde yarasa Çin mutfağında sofralarında yer almıyor. 2016'da çekilmiş bir videoyu paylaşıyorlar. Güney Pasifik'te çekilmiş bir videoyu ve onun üzerinden bizi yarasa, böcek vesaire yiyen halk olarak gösteriyorlar. Bunlar yanlış ifadelerini kullanmış efendim. Oscar'lar da vardı ama artık vaktim yetmiyor. Bir gecede 4 ödül, şöyle diyeyim, Parazit filmi aldı Dolby tiyatrosundaki ödül töreninde. Bong Joon-ho en iyi yönetmen dalında. Beklendiği üzere en iyi erkek oyuncu da Joaquin Phoenix'in oldu Oscar'lar. Yine Renée Zellweger kazandı kadın oyuncu dalında. Komünist Manifesto en iyi kısa belgesel ödülü alan Julia Rahert konuşmasında ki bu Ohio ve Çin'de geçen, fabrikada geçen bir film, işçi sınıfının hayatını gösteren, tüm işçiler birlik olursa hayatlarının iyileşebileceğine inanıyoruz dedi. Teşekkür konuşmasında Komünist Manifesto'yu hatırladı. Sosyal medya kullanıcıları hemen onu da size aktarmış olayım. Efendim bir ara verelim. Holdback'den The Revival Home, pardon, The Revival Home'dan Holdback'i dinleyelim. Az sonra Alptekin Dursunoğlu ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. Climber of them all, and don't be too sure, I'll keep climbing on. Oh, and in my darkest night, in my brightest day, I am the same, I am the same, I bear your pain away. Keeps you from seeing her.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Kerim Has'la konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Alptekin Dursunoğlu var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Şimdi Alptekin hocam, İdlib gerilimini konuşuyoruz. Ocak başlarından beri devam ediyor ama giderek artık Türkiye-Rusya ilişkilerinde etkileyecek boyutlara varmış durumda. Şimdi Suriye ordusunu tabii uygulanmayan Soçi mutabakatı üzerinden mütemadiyen Rusya hava üsleri de dahil olmak üzere, Rusya üsleri de dahil olmak üzere cihatçıların bitmek bilmeyen saldırıların ardından harekete geçtiği bir ortamdayız. Sahadan pek çok haber geliyor ama önce Arat Numan, ardından da Serakib'i kontrol altına aldı Suriye ordusu. Hızlı da bir ilerleyiş gösterdi. Tabii Türkiye'nin gözlem noktaları kaldı ve yeniden bir takım pürüzler ortaya çıktı. Rus heyetleri geldi ama anlaşma sağlanamamış gibi gözüküyor. Şimdi tabii bunun karşılığında Cumhurbaşkanı ultimatum verdi. Geri çekilinecek o sınırlara diye. Fakat TSK'nın harekete geçmesi, ÖSO gruplarıyla hatta operasyonlar başlanacağı iddiaları bile ortaya atılıyor. Böyle bir olasılık var mı? Türkiye topyekün Suriye ordusuyla doğrudan bir çatışmaya girebilir mi? Önce son durumun analiziyle başlayalım isterseniz.
Yani tabii ki böyle bir Suriye ordusunun bunca operasyondan ve bunca yeri ele geçirmesinden sonra geri çekilmesi diye bir şey asla söz konusu olamaz. Kaldı hı hı. ki Suriye ordusunun şu anda yaptığı operasyon 2018 yılının Eylül ayında Türkiye ve Rusya tarafından imzalanan Soçi anlaşmasının takvime bağlandığı halde uygulanmayan maddelerinin uygulanmasına yönelik. Yani hı hı. Türkiye Soçi anlaşmasında taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirebilseydi eğer, bunu da şimdi açıklayalım neler olduğunu. Birincisi 15-20 kilometre derinliğinde bir silahtan arındırılmış bölge, silahsızlandırılmış bölge oluşturulması ve hı hı. militanların, silahlı grupların ağır silahlarını buradan çekmesi. İkincisi M4 ve M5 karayollarının ulaşıma açılması, güvenliğinin sağlanması. Üçüncüsü de terörist gruplarla ılımlı grupların birbirinden ayrılması ve terörle mücadelenin sürdürülmesi. Şimdi bunlar aradan geçen 1,5 yıla, 1 yıla aşkın süreye rağmen yerine getirilmediği için şu an Suriye ordusu ve müttefiklerinin yaptığı operasyonlar aslında buna yönelik. Yani M4 ve M5 karayolu Suriye şu an İdlib'i işgal altında bulunduran silahlı grupların kontrolü altındaydı. Suriye ordusu işte buraların bu yolun güvenliğini temin etmek için operasyon yapıyor. Dolayısıyla bu birinci maddesi. Bunun 2019'un Ocak ayına kadar yerine getirilmesi gerekiyordu Soçi anlaşmasına göre.
Evet.
Bu işi de Türkiye tarafı üstlenmişti. Türkiye bunu yerine getirmediği için şu an Suriye ordusu Türkiye adına bu işi yerine getiriyor. Suriye ordusu ve Rusya. İkincisi hı hı. terörle mücadelenin sürdürülüyor olması. Şu an zaten yapılan şey o. Ve evet. yani operasyonlar
BM Güvenlik Konseyi 2254 sayılı mihenk taşı niteliğindeki karar tasarısı aslında zaten teröristlerin El-Kaide'nin temizlenmesini öngörüyor
tabii.
değil mi?
Ve Astana formatı çerçevesinde de ve gerginliğin azaltılması bölgeleri denilen bölgelerin zaten kuruluş oluşturulma hikmeti bu zaten. Yani varlık sebebi bu zaten. Yani gerginliğin azaltılması bölgelerini sadece İdlib'e has bir şey değil ki. Daha önce Doğu Guta'da da, Kudüs'te
evet,
her yerde oldu bunlar. Yani teröristlerle ılımlılar ayrıştırılıyor. Ilımlılardan devletin çıkardığı yasa, Suriye devletinin çıkardığı yasa çerçevesinde aftan yararlanmak isteyenler silah bırakıyor, normal hayatına dönüyor. yahut hayır ben silahlı mücadeleyi seçeceğim, devam edeceğim diyor idiyse o zaman farklı yerlerden İdlib'e taşınıyordu. Şu an İdlib son nokta olduğu için yani burada da yapılması gereken şeyler ki burada Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor. Yani bunların masaya taşınması, siyasi çözüm.
Peki hocam Türkiye ne istiyor? Şimdi Cumhurbaşkanı Şubat ayının sonuna kadar ultimatum verdi Suriye ordusu. Kendi topraklarında kendi kontrolü altına alıp El-Kaide ve bağlantılı gruplardan temizlediği yerlerden çıkacak diye. Şimdi burada tabii Amerika Birleşik Devletleri ile sıkıntıları var Türkiye'nin görüyoruz Fırat'ın doğusu bağlamında. Zaten Körfez hattıyla ilişkiler kopmuştu. Cihatçıları ne kadar kontrol edebildiği tartışmaları hep yapıla geliyor. Şimdi bir de Rusya'yla ki yakın müttefik olarak anılıyordu. Bir takım sıkıntılar doğuyor. Enteresan bir biçimde işte Berşin'in başkanlığında heyet geldi. Rus heyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yerine işte yardımcısı görüştü. Hani aynı kademede diyebiliriz belki ama yine de bu koşullarda hani Türkiye savaşa mı giriyor diye sorulan koşullarda dikkat çekici. Neden Türkiye orada bir bölge istiyor?
Şimdi Soçi Anlaşması'nı Türkiye şöyle yorumluyor. Soçi Anlaşması mevcut statünün işte korunmasını garanti eden bir anlaşma diye veya mutabakat diye anlamak istiyor ve o şekilde yorumluyor. Halbuki Soçi Anlaşması şu an İdlib'deki silahlı grupların ki bu Türkiye'nin de terör listesinde olan Heyet-i Tahrir-i Şam adlı grubun ve bütün Birleşmiş Milletler'in ve tüm tarafların terörist listesinde olan bir gruptan söz ediyoruz. Buranın kontrolü altında. Yani bu buranın terörist grupların veya silahlı grupların kontrolü altında kalması, sonsuza kadar bu şekilde kalması değil ki Soçi Anlaşması'nın muradı.
Evet.
Yani Soçi Anlaşması'yla yapılan şey nedir? Demin onu anlatmaya çalışıyordum. Gerginliğin azaltılması bölgesi. Yani bu ne için var? Gerginliğin azaltılması bölgesi şunun için var. İşte terörist dediklerinizle ılımlı dediklerinizi birbirinden ayıralım. Ilımlıları siyasi çözüme masaya taşıyalım ki bunun platformu Astana, teröristlerle de birlikte mücadele edelim. Şimdi Türkiye bu bahsettiğiniz çerçevede İdlib'deki bu mevcut tırnak içinde teröristan niteliğinin statüsünün ila nihaya devamını adeta talep ediyor. Ancak bunu Ruslar hem Devlet Başkanı Putin hem Dışişleri Bakanı Lavrov defalarca vurguladı. Yani İdlib'deki statü şu an Soçi Anlaşması'yla korunan statü geçici bir statü, geçici bir durum.
Evet.
Yani bu sonsuza kadar Suriye Devleti kendi ilini işte Türkistan'dan, Uygur'dan, Uygur bölgesinden gelmiş cihatçılara Cisre Şugur'u bırakmayacak ki. Suudi Arabistan'dan gelmiş Abdullah Muhyiddin.
Türkiye'nin amacı ne peki hocam burada? Yani sonuçta diğerleri sahadan çekildiler. Peyderpey kaybettiler aslına bakarsanız. Yani ne elde etmeyi? Burada Amerika gibi bir şey mi? Bir rol oynamayı mı istiyor Türkiye?
Aynen. Türkiye zaten yani yaptıkları bakımından, pratikleri bakımından baktığınız zaman Amerika'nın Fırat'ın doğusunda yaptığının tıpatıp aynısını İdlib'de, Zeytin Dalı bölgesinde, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Barış Pınarı bölgesinde yapmaya çalışıyor. Şimdi Amerika'ya Türkiye'nin suçladığı şey ne? Sen Suriye'nin toprak bütünlüğüne kavuşmasına izin vermiyorsun. Vekil güçler kullanıyorsun. Yani Suriye demokratik güçlerini kullanıp Suriye topraklarının bir bölgesini işte kontrolünü elinde tutuyorsun. Biz ise Suriye devletinin toprak bütünlüğünü savunuyoruz diyor Türkiye. Peki aynı argümanlarla Amerika'nın sen de benim yaptığımın aynısını yapıyorsun sorusuna vereceği cevap ne? Yani Amerikalılar şöyle dediği zaman işte sen de hakim olduğun bölgelerde silahlı grupları kullanıyorsun, oraları şey yapıyorsun, egemenliğin altında tutuyorsun. Hatta benim yapmadığım bir şeyi daha yapıyorsun. Yani sizin İçişleri Bakanınız doğrudan ben buraya kaymakam atadım, savcı atadım, emniyet müdürü atadım diyor. Yani Amerikalılar en azından bunu yapmıyorlar.
Evet.
Dolayısıyla yani Amerika'nın yaptığı şeyle, Suriye topraklarında yaptığıyla Türkiye'nin yaptıkları aslında niteliksel olarak aynı. Şimdi zaten Türkiye Suriye'deki savaşın sürmesini biraz da bundan dolayı istiyor. Yani Suriye topraklarında egemenlik kurduğu bölgeler var. Bu da Amerika ve Rusya çelişkisini birini diğerine karşı kullanarak elde ettiği bölgeler. Suriye Savaşı'nın sona ermesi demek bu nüfuz alanlarının tartışmaya açılması ve kaybedilmesi demek. Bu açıdan Suriye'deki savaşın bir şekilde sürdürülebilir olması lazım. İkinci bir nokta da kaygıları. Yani İdlib'de şu an işte rakamlar muhtelif ama yani on binlerce silahlı militandan, gruptan bahsediliyor ki bunların önemli bir kısmı da işte çok aşırı radikal gruplar. Bunlar ve ailelerinin Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden de işte Avrupa'ya vesaireye gitme ihtimalleri hem Türkiye'yi hem de Avrupalıları çok ciddi şekilde kaygılandırıyor. Yani
Türkiye, peki hocam onu soracağım. Bu savaşın, sözünüzü kesiyorum ama bu savaşın gerekçesi hep insani oldu. Savaşın bitirilmemesinin gerekçesi de insani olarak konuluyor bir türlü. Yani merkezi otorite sağlanmadan öyle ya da böyle laik, seküler bir merkezi otorite var bir tarafta, öbür tarafta emirlikler var. Bu otorite sağlanmadan insani kriz de çözülemez. Avrupalıları sürekli olarak bir tehdit hali var. Bir de üstelik çok tuhaf da rakamlar. Biz şimdi tabii İdlib nüfusunun savaş öncesi halini biliyoruz. Tabii gelenler kadar gidenler de oldu oradan. Fakat öyle rakamlar ortaya atılıyor ki insanın açıkçası inanası gelmiyor. Biraz da Suriye Savaşı'nın başından beri Halep'te de aynı şekilde çok acayip rakamlar ortaya atılması ve bir türlü karşılığının çıkmaması. Nedir bu işin gerçeği? Aslı astarı.
Ben şimdi yani Halep'in affedersiniz İdlib'in bu şey ele geçirilmeden önceki nüfusunu şu an işte Türkiye'deki resmi basında 1,5 milyon olarak veriyorlar. Şimdi biz bunun var olduğunu, doğru olduğunu kabul edelim. Yani Halep şey İdlib'in nüfusu 1,5 milyon olmuş olsun, 1,5 milyon, 1,2 milyon filan deniyor. Hatta 750 bin rakamı da duydum ama yani daha üst limiti kabul ederek söylüyorum, 1,5 olmuş olsun. Şimdi 2015 yılının Nisan ayında heyet, o zamanki adıyla Fetih Ordusu İdlib'i ele geçirdiği zaman çok önemli bir kısmı İdlib'ten, yani halkın çok önemli bir kısmı İdlib'ten kaçtı. Kalanlar ne kadardı? Yani o 1,5 milyonun hiç çıkmadığını, tamamen kaldığını varsayalım. Diğer yerlerden toplama, Doğu Guta'dan, işte Lübnan sınırından, çeşitli muhtelif ya Halep'ten gelen insanların toplam sayısı yani birkaç milyon olması gerekiyor ki şu an iddia edildiği gibi 4 milyonluk bir rakam orada oluşmuş olsun. Bu ise imkansız. Evet. Şu açıdan imkansız. Mesela bakın Doğu Halep Aralık 2016'da kurtarıldığı zaman yani o zaman da çok müthiş rakamlar söyleniyordu. Mesela Doğu Halep'te 350 bin kişinin, 320 bin kişinin bulunduğu 30 kilometre karelik alana sıkıştığı iddia ediliyordu. Fakat Doğu Halep şeyi kontrol altına alındığı zaman şu görüldü ki dönemin Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura bu rakamları verdi. Toplamda 50 bin kişi var orada ve bu 50 bin kişinin 40 bin kişisi Batı Halep'e, yani devletin kontrolü altındaki bölgelere gitti. Sadece 10 bin kişi Halep'ten yeşil otobüslerle İdlib'e taşındı. Yani benzer durumlar Doğu Guta için söz konusu, Dera için söz konusu, Kuneitra için söz konusu ve diğer yerler için. Yani oradaki insanlar silahlı grupların işgali altında bulunduktan sonra temizlenen yerlerdeki bütün bir halk şeye gitmedi, İdlib'e gitmedi. Yani İdlib'e gidenler, o kurtarılan yerlerden İdlib'e gidenlerin en fazla, en üst limiti söylüyorum, %10'u gitmiş olabilir. Bunu da bütün bu rakamları da topladığınız zaman yani 100-150 binden fazla bir insana tekabül etmez bu. Ama şu an İdlib'in nüfusunun 4 milyon olduğu iddia ediliyor. Ya bu çok abartılı bir rakam. Kaldı ki varsayalım ki 4 milyon sivil şu an İdlib'de yaşıyor olsun. Suriye ordusu ve Rusya sivillerin tahliyesi için, güvenli bölgelere tahliyesi için 3 tane koridor açmış durumda. Ve bu operasyonların başladığı işte Ağustos ayından itibaren bu koridorlar açıldı ve şu an hali hazırda da var. Bunu evet. Rus yetkililer de defalarca söyledi ve bu koridorların kullanarak bölgeden çıkmak isteyen siviller silahlı gruplar tarafından engelleniyor. Yani gerçekten Suriye ordusunun veya Rusya'nın kuşatması altında sıkışıp kalmak ve Rusya ve Suriye ordusu bunların hepsini Türkiye'ye püskürtmek gibi ne böyle bir resmi açıklama var, ne böyle bir tavır var, ne de böyle bir yöneliş var. Yani bir engelleme söz konusu.
Halep'te de olmadı yanılmıyorsam hocam. Halep'te de olmamıştı.
Halep'te de, Doğu Halep'te de koridorlar açılmıştı. O zaman Doğu Halep'ten de çıkışı engelliyorlardı. Zaten şimdi bu çok bariz değil mi? Yani şimdi 50 bin kişi toplam Doğu Halep'te, 50 bin kişi toplam çıkıyor. Bu 50 bin kişiden sadece 10 bini gidiyor. Bu 10 bin dediğiniz de zaten silahlı militanlarla onların aileleri işte. Yani Doğu Halep'teki geri kalan 40 bin kişinin devlet kontrolündeki yere geçmesi ne anlama geliyor? Demek ki bu adamlar oradan çıkamamış ki. Silahlı grupların engellemesi sebebiyle oradan çıkamamış ki. Orada mahsur kalmış ki bu adamlar ancak orası kurtarıldıktan sonra Batı tarafına geçebiliyor. Yani devlet tarafına geçebiliyor. Evet. Yani şu anda da İdlib'de evet ben şunu şöyle bir şey iddia etmiyorum. Yani İdlib'dekilerin tamamı aslında çıkmak istiyor, devlet kontrolünde olan yerlere gitmek istiyor değil. Hayır, yani İdlib'de de militanların ve aileleri var. Onlarla aynı ideolojiye, aynı görüşe inanan kimseler var. Zorunluluktan dolayı gidemeyenler var. İşte bir takım ekonomik sebeplerden dolayı gidemeyenler var. Bir de yani silahlı grupların engellemeleri, yani gitmek isteyip de gidemeyenler var. Engellemeleri sebebiyle gidemeyenler var. Yani dolayısıyla bu hani öyle tek bir kalemde, tek bir kategori içerisinde izah edilebilecek bir durum değil.
Peki hocam bu koşullarda nasıl bir çözüm son olarak Rusya-Türkiye şimdi heyetlerin görüşmeleri var, devam ediyor, hafta sonu başlamıştı. Nasıl bir çıkış sağlanır burada? Yani Türkiye ne yapmalı? Çünkü çok fazla yorumcu işte milyonlarca insan gelecek, işte sığınmacıları biz kaldıramayız işte bilmem ne diyor ve Türkiye'de operasyon tehdidinde bulunuyor. Suriye ordusuyla çatışmaya kadar işi vardırma tehdidinde bulunuyor. Nereye varır bu iş sizce?
Ya şimdi burada Türkiye'nin bir karar vermesi lazım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hani diyor ya Suriye'de ne işimiz var sorusunun yanlış olduğunu söylüyor. Bence de yanlış bir soru, yersiz bir soru. Çünkü artık Suriye'de ne işimiz var sorusu değil. Yani Suriye'de biz niye yalnızız sorusunun sorulması gerekiyor. Yani soruyu sorarken siz de bahsetmiştiniz. Yani Amerika'yla Arap ülkeleriyle, Körfez'le ve en sonunda nihayet işte Rusya ve İran'la ve Astana ortaklarıyla şu an Türkiye zıtlaşmış durumda. Ve şu an Türkiye tamamen yapayalnız durumda. Suriye gibi bir yerde bulunuyorsanız yapayalnız olmamanız gerekiyor. Mutlaka dostlarınızın, müttefiklerinizin birlikte hareket ettiğiniz birilerin olması gerekiyor. Türkiye'nin en temel sorunu bu. Yani yalnızlık. Peki bu yalnızlık sadece şeyle mi ilgili, dışarıyla mı? Hayır, iç kamuoyunda da yalnız. Yani Suriye'deki bu müdahalelere kamuoyu desteği nedir? Yani 2019 itibariyle Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı bir kamuoyu araştırmasına göre %22.5 hükümetin Suriye politikalarına destek veriyor. Yani %22 böylesine hani bir yakıcı bir durum açısından çok düşük bir şey. Şimdi hükümet bu yalnızlığını bildiği için siviller ve mülteciler üzerinden kamuoyunu konsolide etmeye çalışıyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Eğer ben İdlib'e girmezsem, İdlib'de savaşta dahil olmak üzere askeri tedbirler almazsam buraya daha fazla mülteci gelecek. Bunu bir kendi iç kamuoyuna söylüyor. Bununla iç kamuoyunu konsolide etmeye çalışıyor. İkincisi de Avrupa başkentlerine, yani bunlar geldiği zaman bende kalmayacaklar. Bunlar aynı zamanda size gelecekler. Sizin için de büyük bir tehlike olacaklar diyerek oradan da siyasi bir destek almaya çalışıyor. Fakat bu demin de söylemeye çalıştığım şu iki sebeple Türkiye'yi zor durumda bırakıyor. Yani Türkiye Suriye'deki heveslerinden dolayı kontrol altına aldığı, egemenlik kurduğu topraklara sahip olduğu böyle hevesleri var. Bir bu heveslerinden dolayı savaşın sürmesini istiyor. İkincisi ise gerçekten kaygı duyuyor. Yani bu militanlar kendisine geldiği zaman bunların yaratacağı güvenlik sorunlarından kaygı duyuyor. O halde şöyle bir tercihte bulunması gerekiyor. Yani benim heveslerim mi ve doğal olarak da heveslerim gerçekleşecekse savaşın sürmesi mi gerekiyor? Yoksa kaygılarım mı daha gerçekçi? Kaygılarım gerçekçiyse de o zaman bu kaygıları gidermenin tek bir yolu var. Yani Suriye devletiyle ilişkilerin normalleştirilmesi. Suriye devletiyle ilişkiler normalleştirilmediği zaman siz ne mülteci sorununa çözüm bulabilirsiniz, ne güvenlik sorunlarına çözüm bulabilirsiniz. Şimdi düşünün ki Avrupa'daki ülkeler bile gizli saklı da olsa, kimisi basına yansıyor, kimisi yansımıyor. Suriye devletiyle güvenlik konularında diplomatik ilişkisi olmasa bile temas kuruyorlar, ilişki kuruyorlar. Yani Türkiye gibi 900 kilometresi sınırı olan ve hele hele de işte Adana mutabakatı gibi yani geçmişte yapılmış takım anlaşmalarla hukuksal, yasal çerçeveye dayandırabileceği işbirliği zeminleri olan iki ülkenin adeta savaş atmosferi, adeta birbiriyle savaşır halde bulunuyor olmaları hiç izah kabul edebilir bir şey değil. Yani evet. Türkiye üstelik bu görüntüsüyle kendisini çok kötü bir pozisyona sürüklemiş oluyor. Yani şu an İdlib'de bütün dünya basını, dünya alem herkes biliyor ki İdlib'i kontrol altında tutan Fiyat-ı Tahrir-i Şam'dır. Bunlar ise terörist diye nitelenen gruplardır. Ve Türkiye şu an İdlib'deki bu mevcut durumu kurtarmaya çalışarak, korumaya çalışarak adeta işte Astana'daki ortakları olan Rusya'ya ve İran'a karşı terörist grupların yanında mevzilenmiş oluyor.
Evet.
Bu çok olumsuz bir görüntü. Yani Türkiye aslında terör destekçisi devlet imajı ve etiketi yapıştırılmasına sebep olan bir görüntü. Dolayısıyla Türkiye'nin karar vermesi gerekiyor. Ya heveslerinden vazgeçecek. Heveslerinden vazgeçmesi demek yani Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine ki buna da her uluslararası platformda bağlılığını ilan ediyor. Hatta Suriye'nin toprak bütünlüğünün kendisinin beka meselesi olduğunu vesaireyi defalarca söylemiştir Türkiye'deki yetkililer. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü gerçekten bu kadar önemliyse o halde bu konudaki açıklamalarına gerçekten samimiyetle yerini getirmesi gerekiyor. Ya Amerika'nın Suriye'de yaptığını yapmaması gerekiyor. İkincisi ise kaygıları. Evet, gerçekten Türkiye'nin kaygılanmasını gerektiren çok ciddi sebepler var. Yani İdlib'in bir peşaver olması, Afganistan'ın nispetle Pakistan'ın peşaveri olması gibi İdlib'in de Türkiye için böyle bir riski bulunuyor. Bu kaygıların giderilmesi için de yani buradaki yangının söndürülebilmesi için de Suriye devletiyle ilişkileri normalleştirip birlikte çalışması gerekiyor. Yani mesele halledilecek bir mesele değil.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Alptekin Dursunoğlu. Bakalım ilerleyen günlerde bizi neler bekliyor İdlib konusunda. Çok teşekkürler değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ederim.
Evet, İdlib'i konuştuk. İdlib'de gerilim devam ediyor. Buradan nereye, nasıl gidilir, nasıl gerekçelendiriliyor izah etmeye çalıştık efendim. Veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.